Ayrım 6.
Bu nedenle her yıl belli mevsimlerde savaş hazırlığına geçerlerdi. Hem de devletin perişan, yoksul ve zayıf durumunu hiç göz önünde tutmadan. Örneğin 1195 Hicri yılında yeterli silahı ve gücü olmadığı halde ve üstelik Kaynarca Antlaşması'ndan doğma yükümlerine rağmen padişah Allah'a güvenip İran'a savaş açmıştı. Bilindiği gibi İran seferi sırasında Rusya Kırım sorunu yüzünden Osmanlı Devleti'ne karşı savaş hazırlığına başlamıştı. Ama bütün bunlar padişah ve yöneticiler için önemli sayılmazdı. Önemli olan tek şey kadınların süslü pabuçlarla sokağa çıkma merakını yok kılmaktı. Nitekim devletin içinde bulunduğu bütün felaketli durumlar bir yana padişah 1196 Hicri yılında yayınladığı bir hattı Hümayun ile kadın taifesinin tahta pabuçlarına gümüşten kabartma ve sırma taktıkları yakinen malumu Hümayun'un olduğundan bundan böyle şeriata uymayan beyhude israfların yapılması irademe aykırıdır diyerek bu emre aykırı hareket edecek olan kadınların şiddetle cezalandırılmalarını hükme bağlamıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısı boyunca Ruslarla savaş halinde bulunan Osmanlı Devleti'nin uğraştığı başlıca sorun, kadınların çarşaflarının inceliği kalınlığı olmuştur. Öte yandan millilik duygusu nedir bilmeyen Yeniçeri'yi savaşa sürükleyebilmek için padişahların başvurdukları tek çare, bir yandan şeriatın yağma ve talan ve cennet vaatlerini ve diğer yandan da kadın düşmanlığını kışkırtmaktı. Nice örnekler arasında 1203 Hicri yılı olaylarından bir ikisine değinmek yeterlidir. Bu tarihte padişah Ruslarla savaşmakta olan kumandanına Tuna'yı geçip kutsal zaferler sağlamasını ve düşmandan öcü almasını emreder. Ayrıca askerleri Rus çariçesine karşı kışkırtmak maksadıyla şunları ekler. Moskovlar kraliçe dedikleri bir eksik eteklinin gayretleri sonucu olarak 500 yıl boyunca kafirlerin sırtını yere getirmeyi gelenek edinmiş Osmanlı Devleti'ne zarar vermekte, haraplık getirmektedir. Yazık, çok yazık. İslam'ın çabası ve Yeniçeriliğin yiğitliği nice oldu. Görülüyor ki padişah askerlerini fedakarlığa ve dövüşmeye teşvik için düşmanı eksik etekli bir kadının yönettiği güç olarak tanımlamaktadır. Öte yandan ülkenin iç huzurunu sağlamanın yolu da yine kadınlarla uğraşma siyasetini geçerli kılmaktadır. 3. Selim, 3. Osman ve 4. Mustafa gibi padişahların yaptıkları hep budur. Hicri 988-1298 yılları arasında bu padişahlar tarafından yayımlanan emirnameler ibretle okunmaya değer. Hemen hepsinde kadınların feracelerinde değişiklik yapılması, ince ferace giyilmemesi, yasağa aykırı ferace diken terzilerin derhal kendi dükkanlarının kapısı önünde ipe çekilmeleri, kadınların kaynakçı dükkanlarına girmemeleri, hiçbir şekilde mesire yerlerine gitmemeleri, haftada 4 defadan fazla sokağa çıkmamaları, sokağa çıktıklarında hiçbir erkekle, velev ki babaları ya da oğulları olsun, yan yana yürümemeleri, arabaya binmemeleri, belirli meydanlarda dolaşmamaları, ezan saatinden sonra sokakta kalmamaları emredilmiş ve aksine davrananların cezalandırılacakları ilan edilmiştir. 1809 yılında İstanbul'u kırıp geçiren veba salgını vesilesiyle devletin başvurduğu akılsız tedbirler bu konuda verilebilecek örneklerden bir başkasıdır. Akılsız tedbirler diyoruz çünkü Osmanlı yöneticileri o tarihlerde veba salgınını önleyici sağlık tedbirlerini uygulayacak yerde vebanın sari bir hastalık olmadığını ve çünkü peygamberin hadislerinde bunun böyle olduğunu yazılı bulunduğunu ve bu nedenle sağlık tedbirleri almanın İslam'a aykırı düşeceğini ilan etmişlerdir. Etmekle de kalmamışlar, fakat üstelik hükümet bütün bu felaketlerin kadınların melanetinden gelme olduğuna inanmış olarak Galata ve Kasımpaşa semtlerindeki hanlarda yaşayan fahişeleri toplatmış, odalarını mühürletmiş ve veba salgınının acısını bu zavallı kadınlardan çıkarmak suretiyle görevini yerine getirdiğini düşünmüştür. Buna benzer daha nice örnekleri vermek mümkün. Bütün bunlar göstermektedir ki, tabiat olaylarının sorumluluğunu dahi kadına yüklemek ve her şeyin günahını ondan çıkartmak, şeriat devleti yöneticilerinin bir geleneği idi. Ve bu gelenek sadece yöneticilere değil, fakat halktan kişilere özgü bir şeydi. Çünkü şeriatın kul niteliğinden ileri bir kerteye layık görmediği, ve bir yandan Tanrı'ya peygambere ve diğer yandan Tanrı'nın yeryüzü temsilcisine halifeye karşı köle durumuna indirdiği ve eziklikler içerisinde yoğurduğu Müslüman kişi bu değersizliğin ve ezikliğinin ve bu hiçliğinin acısını ancak kendisinden biraz daha aşağı bildiği karısına hükmetmekle çıkarma yollarını arardı. Ve bu tutum sadece kültürsüz cahil sınıflara ve halktan kişilere özgü olmayıp toplumun aydın diyebildiği çevrelere de olağan görünen bir şeydir. Zira toplumun bilgin, ulema diye başına taç ettiği ünlü kişiler dahi kadını önemsiz ve değersiz görmek ve küçültmek hususunda birbirleriyle yarış ederlerdi. Bu nedenle Osmanlı aydınından farklı bir davranış beklenemezdi. Bundan dolayıdır ki 19. yüzyılın başlarında Osmanlı şairlerinin en ünlülerinden sayılan Fazıl Bey 1759-1810, çeşitli ülkelerin kadınlarını eleştiren Zenanname adlı yapıtında kadınlardan söz etmenin abes olduğunu belirterek okuyucusundan böyle bir kitap yazdığı için özür dilemesine şaşmamak gerekir. Çünkü kadın onun dininde kitap konusu yapılmaya layık bir varlık değildir. Asıl ilginç olan husus şudur ki 1838 yılında taş basması olarak yayımlanan bu kitap Mustafa Reşit Paşa tarafından kadınlarla ilgili kitap yazmak edebe aykırıdır gerekçesiyle toplattırılmıştır. Düşününüz ki Mustafa Reşit Paşa o dönemin en gözde devlet adamlarından ve aydınlarından sayılırdı. Varın siz böylesine ilkel kertedeki Türk toplumundan uygarlık ve gelişme bekleyin. 3. Muhammed'e göre kadın, aklen ve dinen dun, karakterce kötü, şeytani ve cehennemdekilerin çoğunluğunu oluşturan bir yaratıktır. Biraz önce işaret ettiğimiz gibi, her ne kadar İslam'ın kadına değer verdiği ve kadın haklarını erişilmez yüceliklere ulaştırdığı ve Arap peygamberlerinin kadın hakları şampiyonu olduğu öne sürülse de, bu iddialar Müslüman yazarların yaratmaya çalıştıkları yanılmadan ve hiç değilse abartmadan başka bir şey değildir. Çünkü ilerideki sayfalarda etraflıca sergileyeceğimiz gibi kadını aklen ve dinen eksik yaratılmış bir varlık bilen ve her türlü fitne ve kötülüğün kaynağı gibi gören ve nikah kadınlar için köleliktir diyerek kadın sınıfını erkeğin hizmetlerine, kaprislerine ve sömürüsüne terk eden, bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de cehennemdekilerin çoğunluğuna layık kabul eden bir düzeni ve bu düzenin kurucusunu kadın haklarının yaratıcısı ya da şampiyonu saymak yanlış olur. Yine ilerideki bölümlerde eleştireceğimiz gibi Muhammed'in getirdiği sistemde erkek derece itibariyle kadına nazaran üstün tutulmuştur. Örneğin aklen ve dinen kadından üstün sayılmış ve kadının efendisi kılınmıştır. Mirasta fazla pay almak bakımından kadına üstünlüğü sağlanmıştır. Evlilikte dörde kadar kadın almak ve karılarını dilediği an ve dilediği gibi boşamak, boşadıktan sonra süresi içerisinde dönüş yapmak bakımından üstün kılınmıştır. Kadın kadı ya da vali ya da hükümdar vesaire olamaz. Ganimetten fazla pay almak bakımından kadına üstün sayılmıştır. Tanıklık bakımından kadından üstün tutulmuştur. Erkeği kadına nazaran üstün kılma siyasetini izlemek suretiyle Muhammed, kuşkusuz ki erkek sınıfını kendisine biraz daha minnettar, biraz daha itaatkar kılmak istemiştir. Çünkü getirdiği düzende erkek Tanrı'nın zavallı bir kulu durumundadır. Tanrı'ya ve elçisine ve daha doğrusu Muhammed'e körü körüne boyun eğmekle görevli kılınmıştır. Evinin dışında böylesine kul olan ve böylesine hiç olan erkeği, evinin içinde üstün yapmakla ve adeta kral durumuna sokmakla Muhammed, mevcut durumu ona kolaylıkla kabul ettirme yolunu bulmuştur. Her ne kadar diğer semavi dinlerin ve özellikle Yahudiliğin kadını aşağılattığı, kötülük kaynağı bildiği ve özgürlükten yoksun ettiği doğru olsa da, denilebilir ki başkaca hiçbir dinsel kuruluş bu alanda şeriat sistemini aşamamış, onunla yarışamamıştır. Çünkü başka hiçbir kuruluş şeriat dininin yaptığı şekilde ve ölçüde kadını aklının eksikliğinden dolayı ikinci sınıf bir varlık muamelesine layık kılmamış ya da köpek, karga, at, koyun misali hayvanlara eş tutmamış ve cehennemdekilerin çoğunluğuna aday saymamıştır. Bunun böyle olduğunu Muhammed'in sözlerine ve davranışlarına ve Kur'an'a yerleştirdiği hükümlere göz atmak suretiyle anlamak mümkündür. Bu yapılacak olursa görülecektir ki şeriat sistemi kadına hak ve özgürlük tanıyormuş kanısını yaratıp onu dün aşağı ve ezik kertede tutma siyasetini izlemiştir. Önce bu hususu kısaca özetleyelim ve sonra da şeriatın kadına layık bulduğu niteliklere geçelim. A. Kadını yüceltir görünüp küçültme usulü, hak ve özgürlüğe sahip imiş gibi gösterip aşağılatma kurnazlığı. Şeriatın Kur'an ve hadis kaynaklarından çıkma emirleriyle kadınlara reva görülen haksızlıkları ve aşağılık durumları, akıl ve zeka sahibi olan ve insanlık haysiyetinin şahsiyeti bilincine erişmiş bulunan kadınlara kabul ettirmek hiç kuşkusuz mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki şeriat sistemi ilerideki sayfalarda da göreceğimiz gibi kadınları 1400 yıl boyunca erkeklerden de daha cahil tutma siyasetini en başarılı bir şekilde uygulaya gelmiştir. Fakat bunu yaparken de bir de kadını sanki hak sahibi durumunda tutuyor ve hatta yüceltiyormuş gibi görünüp bunlardan yoksun kılma siyasetini izlemiştir. Hem de öylesine bir kurnazlıkta ki çoğu kez kadını küçültücü emirleri sanki onun çıkarlarını sağlamak için getirmiş gibi görünmüştür. Şöyle ki, şeriatın kadınlarla ilgili hükümleri arasında kadın hak ve özgürlüklerine ve eşitlik ilkelerine yer verir gibi görünenleri vardır. Örneğin Ahzab suresinde sabreden, oruç tutan iyi Müslüman kadınlara büyük mükafatlar vaat etmiştir. K33 Al-Ahzab suresi ayet 33-35. Nisa suresinde inanmış olarak yararlı iş gören kadınların cennete gideceklerini belirtmiştir. K4 Nisa suresi ayet 14. Nahl suresinde kadın erkek inanmış olarak kim iyi iş işlerse onu temiz bir hayat ile ihya eder yaşatırız diye yazılmıştır. K16 Nahl suresi ayet 97. İşte bu ya da buna benzer hükümlere bakılarak İslam'ın cinsiyetler arası ayrım yapmayan kadın erkek eşitliğine yer verdiği sanılır. Yine bunun gibi Kur'an'daki ana babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır, kadınlara da hisse vardır. K4 Nisa suresi ayet 7 şeklindeki ayetlerden mülk edinme ve mülkten yararlanma bakımından kadın erkek eşitliğinin öngörüldüğü savunulur. İlerideki bölümlerde yeri geldikçe diğer benzerlerini belirteceğimiz bu tür hükümlere sarılarak şeriatçı, İslam dininin kadına hak ve eşitlik sağladığını iddia eder. Oysaki bu hükümlerin hemen her birinin gerisinde kadını hak ve özgürlükten yoksun eden, küçülten ve erkeğin hizmetine ve sömürüsüne terk eden gizli amaçlar yatar. Örneğin kadınların ayakları altından cennetler geçer şeklindeki hükümlerin özünde gerçek olarak kadına ne kadın olarak ne de ana olarak hak ve değer tanıyan bir anlam vardır. Çünkü bir kere kadının cennete girebilmesi her şeyden önce kocasının hizmetlerini en iyi bir şekilde görmesine, onu memnun etmesine, ona mutlak şekilde itaat etmesine ve onun şehvetini yine onun dilediğine ve zevkine göre gidermesine bağlıdır. Bütün bu işleri kusursuz denecek şekilde yapmış olsa dahi cennete girebilmesi yine de kocasının izine bırakılmıştır. Öte yandan cennete alınan kadın için mutluluk ya da huzur diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü cennetler sadece erkeklerin mutluluğu ve saltanatı için öngörülmüş ve bu amaca yarar şekilde hazırlanmıştır. Örneğin Kur'an'da özellikle En-Nebe ya da El-Vaka ve Et-Dehr surelerindeki cennet tanımlamaları bunun böyle olduğunu açıkça göstermeye yeterlidir. En-Nebe'de çekinenlere bir kurtuluş ve murada eriş yeri olarak belirtilen cennette memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar ve dopdolu kadeh. K78 ayet 33-34 olduğu yazılıdır. El-Vaka suresinde cennete giren müminlere kara gözlü huriler vaat edilmiş ve bu hurilerin kız oğlan kız olarak halk edildikleri ve cilveli ve şirin sözlü olup eşlerine aşık ve onlarla yaşıt kılındıkları eklenmiştir. K56 Al-Vaka suresi ayet 15-38. Hatırlatalım ki bu huriler ve kara gözlü dilberler mümin erkeklerin asıl ve gerçek eşleridir. Bu itibarla mümin erkeklerin yeryüzündeki eşlerine her bakımdan üstünlük ve öncelik arz ederler. Bütün bunlar gösteriyor ki yeryüzü kadınlarının iyi ve inanmış Müslüman olarak cennete girmiş olmalarının kendilerine mutluluk ve huzur sağlaması söz konusu değildir. Aksine cennete girmek onlar için bir bakıma azap olacaktır. Çünkü girdikleri an görecekleri şey kocalarının hurilerle sarmaş dolaş sevişir oldukları manzaradır. Yine aynı şekilde şeriat hükümleri arasında anaları saygınlığa layık imiş gibi gösterenleri vardır. Örneğin Al-Ahkaf suresinde ve biz insana anasına ve babasına iyilik etmesini emrettik. Anası onu zahmetle taşımıştır ve zahmetle doğurmuştur. K46 Al-Ahkaf suresi ayet 15 şeklindeki ayetler yanında cennet annelerin ayakları altındadır hadis hükümleri yer almıştır. Ve bunlara bakılarak İslam'ın kadını ana olarak yücelttiği sanılır. Oysa ki bu hükümlerin kadını ana olarak gerçek anlamda değer bilen bir yönü yoktur. Sadece Müslüman topluluğunun nüfusunun çoğalmasına araç olması bakımından önemi vardır. Çünkü bütün hükümler analara karşı iyi ve saygılı davranmayı ananın Müslüman olması şartına bağlamıştır. Müslüman olmayan ana için böyle bir saygı öngörülmemiştir. Nitekim Kur'an'ın çeşitli surelerinde ve örneğin Et-Tevbe farklı inançtaki anaya ya da babaya ve yakınlarına karşı yakınlık ve bağlılık gösterilmesi yasak edilmiştir. Bundan dolayıdır ki Muhammed kendisi bile kendi öz anası Emine'yi Müslüman olarak ölmedi diye kendisine yabancı saymış ve ona Tanrı'dan mağfiret dilemekten kaçınmıştır. Eğer analık durumu kadını şeref ve değere eriştiren ve evlatlarının mağfiretine layık kertiye yükselten bir şey olmuş olsaydı, herkesten önce Muhammed'in örnek olması ve anası Emine için duada bulunması gerekirdi. Oysa ki anasının adını ağzına almadıktan gayrı ve örneğin Kur'an'da İsa'nın anası Meryem adını zikrettiği halde Emine'nin adına yer vermemiştir. Ona mağfiret dilemeyi dahi çok görmüş ve Tanrı bana anam için hayır dua etmeme izin vermedi demiştir. Muhammed'in kadına değer verdiği yalanlarına sarılanlar onun ırk ve renk farkı dahi gözetmeden zenci bir kadının kabri başında namaz kıldığını söylerler ve Ebu Hüreyre'nin rivayetine dayalı şu hadisi örnek verirler. Bir zenci kadın Mescid-i Şerif'i süpürürdü. Günün birinde vefat etti. Muhammed ne oldu diye sordu. Bana vefatını haber vermeli değil miydiniz? Haydin bana kabrini gösteriniz buyurdu. Ondan sonra kabrin başına varıp namaz kıldı. Hemen belirtelim ki Muhammed'in zenci bir kadının kabri başında namaz kılmasının nedeni kadına değer vermiş olmasından ya da ırk ve renk ayrımı yapmamasından filan değildir. Kadın denilen yaratığı dinen ve aklen dun ve genellikle cehennemlik gören ve üstelik siyahileri küçük bilen bir kimsenin ölmüş bir kadının kabri başında namaz kılmayı düşünmesi mümkün değildir. Yukarıdaki olayda zenci kadının kabri başında namaz kılması sadece mescit gibi yerlerde hizmet görmeyi teşvik amacına dayalıdır. Gerçekten de Buhari'nin söylediğine göre mescit süpürmek ve temizlemek gibi hizmetler ufak görünse bile gelecek dünyalarda büyük mükafatlara müstahak şeyler sayılmıştır. Bunun da nedeni bu gibi hizmetlerin parasız ya da çok az bir ücretle karşılanmasını sağlamak içindir. Bu tür hizmetleri görenlerin bu şekilde taltif edilmeleri ve gelecek dünyanın mükafatlarına layık görülmeleri elbette ki gönüllü çekmeye yeterlidir. İşte Muhammed'in yapmak istediği bu olmuştur. Her ne kadar bazı kaynaklar zenci kadının vefatını Muhammed'e haber vermeyenlerin bunu sırf zenci kadını hakir görüp onun ölümünü ihbara lüzum duymadıkları ve Muhammed'in ise namaz kılmakla zenci kadını şereflendirdiği kanısını yaratmak istemişlerse de gayretleri boşadır. Çünkü Beyhaki'nin rivayetinden anlaşılmaktadır ki vefat haberini Muhammed'e vermeyenler bunu vefat olayının gece vakti vuku bulması ve o saatlerde Muhammed'i uyandırmak istememelerinden dolayı yapmışlardır. Yoksa zenci kadını hakir gördüklerinden değil. Öte yandan yukarıda sözü edilen hadisin sağlamlığı da tartışma konusudur. Çünkü kabir üzerine namaz kılmanın caiz olup olmadığı hususu bugüne kadar çözümlenmiş değildir. Ebu Hanife ve Malik bunu tecviz etmezler. Bu nedenle Hanefi ve Maliki mezheplerinde kabir başında namaz kılmak diye bir şey yoktur. Caiz görenler ise namazın ölümden sonra ne kadar zaman içerisinde kılınması gerektiği hususunda anlaşamazlar. Mal edinme konusunda kadın erkek eşitliğini sağlar görünen hükümler bakımından da durum böyledir. Ve bu hükümler açısından da gerçek anlamda eşitlik diye bir şey söz konusu değildir. Örneğin Nisa suresinin 7. ayetinde ana baba ve yakınların bıraktıklarında mümin erkeklere ve kadınlara pay olduğu açıklanmıştır. Aynı surenin 32. ayetinde erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır diye yazılmıştır. Oysa ki bu aynı ayetin başında Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyi özlemeyin. K4 Nisa suresi ayet 32 şeklindeki hüküm gereğince bu alanda eşitlik gözetmemeye icazet verilmiştir. Nitekim aynı surenin 11. ayetinde de dişinin payının erkeğinkinin yarısı olduğu belirtilmiştir. Yine bunun gibi kocalarının karıları üzerinde olduğu gibi kadınların da kocaları üzerinde hakları vardır şeklindeki hükümler örnek verilerek evlilikte karı koca eşitliğine değinilir. Oysaki Muhammed nikah kadınlar için köleliktir şeklindeki hükümlerden tutunuz da erkeğin kadına üstün ve seyyid adına layık bulunduğuna, kadının ise tabi köle kertesinde kılındığına ve kocasının her türlü hizmetlerini yapmakla zorunlu bulunduğuna varıncaya kadar ya da evli kadını sokağa çıkması, komşusuyla selamlaşması, oruç tutması ve ibadeti gibi her işini kocasının izniyle yapmasına kadar tüm yaşamları itibariyle özgürlükten yoksun bırakan hükümlerle dolu bir düzen getirmiştir. Yerleştirdiği şeriat sistemi boşanma hakkını münhasıran erkeğe bırakmakla kocayı karısı üzerinde insafsız bir baskı kurma olanağına kavuşturmuştur. Öte yandan kadınların yaşamını adeta azap ve mutsuzluklar içinde tutan şeriat emirleri sanki kadınların yararına olmak üzere ve sanki onların çıkarları sağlansın diye düşünülmüş gibi gösterilmiştir. Örneğin kadınların tanınmayacak şekilde örtünüp kapanmalarını ve hatta çirkin giysilerle dolaşmalarını öngören hükümlerin temelinde bu kurnaz felsefe yatar. Oysaki asıl neden erkeğin ilkel kıskançlığını karşılamak ve onu rahatlatmaktır. İleride kadınların örtünmeleri ve eve kapatılmaları ile ilgili bölümde bu hususları ayrıca göreceğiz. Fakat şimdilik şunu belirtmekle yetinelim ki, kadınları hiç tanınmayacak şekilde örtmeye zorlayan Kur'an ayetlerinden birinde şöyle denmiştir. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dışarı çıkarken üstlerine örtü almalarını söyle. Bu onların tanınmamasını ve bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. K33 Ahzab suresi ayet 59. Görülüyor ki örtünme gereği kadını incitilmekten korunma nedenine dayatılmış ve bununla sanki kadın korunmak isteniyormuş havası yaratılmıştır. Oysaki maksat kadını korumak değil, erkeğin kıskançlığına çözüm bulmaktır. Söylemeye gerek yoktur ki bütün vatandaşlar gibi kadınların da güvence içerisinde yaşamalarını sağlamak ve incitilmelerine engel olmak devlete düşen bir iştir ki bu işi devlet toplum düzenini sağlamaya matuf tedbirlerle kolaylıkla yapabilir. Fakat kadını koruyacağım diye onu zindana sokmaya çalışmak yani çarşafa tıkamak ve evden dışarı çıkarmamak akla mantığa ve ahlaka sığan bir şey sayılmaz.